Ayrım 56.
Demek istediğim, Nikolay Andreyevich Pavlyuchev kusursuz bir insandı. İnanın bana, son derece yüce bir insandı. Prens bunları tıkanarak söylüyor. Daha doğrusu ertesi gün Adelaida'nın nişanlısı Prens Sergey'e dediği gibi kalbindeki duyguların yükselişinden boğuluyordu. İvan Petrovich gülerek sordu. Peki ama yüce bir insanın akrabası olamaz mıyım ben? Prens utanarak, büyük bir telaşla ve gittikçe artan heyecanla, aman tanrım dedi. Gene mi densizlik yaptım? Ama böyle olmalıydı. Çünkü ben, bu da başka bir şey. Zaten ben neyim? Bu kadar önemli bir durumda, bu kadar yüce bir insanla kıyaslanınca, o son derece yüce bir insandı değil mi? Ne dersiniz? Prens titremeye başlamıştı. Birdenbire böyle aşırı bir heyecana, konuşma konusuyla bağdaşmayacak ölçüsüz bir sevince kapılmasının nedenini anlamak mümkün değildi. Prensin doğasında vardı bu. Üstelik o anda tanımadığı bir kimseye bilmediği bir şey için en derin minnet duyguları içindeydi. Belki İvan Petrovic'e, belki de bütün konuklara mutluluk taşıyordu içinden. İvan Petrovic ile büyük adam onu dikkatle süzmeye başladılar. Belokonskaya da öfkeli bakışlarını prense dikerek dudaklarını büzdü. Prens ne, Yevgeni Pavlovich, Prens Serçe ve kızlar konuşmayı keserek dinlemeye koyuldular. Aglaya'da korkulu bir hal vardı. Hele Lizaveta Prokofievna büsbütün kaygılanmıştı. Zaten analarıyla kızlarının hali oldukça garipti. Başlangıçta prensin o akşam ses çıkarmadan oturmasının daha uygun olacağını düşünen kendileriydi. Ama onun yapayalnız bir köşeye çekilip durumundan hoşnut oturduğunu görünce içlerine kurt düşmüştü. Hatta Aleksandra salonun öbür ucuna giderek prensi de Prens Ney ve Belokonskaya grubuna katmak istiyordu. Öte yandan adamcağız ağzını açar açmaz büsbütün telaşa kapılmışlardı. İvan Petrovich üstten ve bu kez hiç gülümsemeden, son derece kusursuz bir insan olduğu yönünde haklısınız dedi. Evet evet, çok iyi bir adamdı. Biraz sustuktan sonra ekledi. Son derece iyi, yetenekleri olan bir insan, saygıya layık birisiydi. Sizin de bütün bunları böyle düşünmeniz sevindirici doğrusu. Büyük adam bir şeyler hatırlamaya çalışır gibi, acaba bu dedi, bir zamanlar bir Katolik papazıyla tuhaf bir sorun çıkmıştı. O Pavlyuchev olmasın? Epey konuşulmuştu o sıralar. İvan Petrovich, Cizvit başrahibi Guro ile dedi. Bizim en tutarlı, en yetenekli adamlarımızın yaptığına bakın. Ne de olsa soylu, varlıklı bir adamdı. Memurlukta kalsa daha da... Oysa Katolikliğe geçerek Cizvitliği kabul etmek için görevini her şeyi olduğu gibi bırakıyor, hem de bunu sevinerek yapıyor. Doğrusu ölmesi biraz daha yerinde oldu. Herkes böyle diyordu o sıralar. Prens şaşırdı, korku içinde. Pavlyuchev mi? Diye sordu. Katolikliği mi kabul etti? Olamaz bu. Olamaz sözü fazlaca iddialı olacak prens. Bunu siz de kabul edersiniz. Ama sizin merhuma çok büyük saygınız var. Gerçekten de son derece iyi kalpli bir adamdı. Zaten o sahtekar Guro'nun başarı sağlayabilmiş olmasını da buna bağlıyorum ben. Bu iş için ne kadar uğraştığımı bana sorun. Hem de doğrudan doğruya bu Guro'ya karşı. İvan Petrovich ansızın yaşlı baya döndü. İnanır mısınız, ölenin vasiyetnamesi üzerinde bile hak iddiasına kalkıştılar. Akıllarını başlarına getirmek için oldukça sert önlemler almak zorunda kaldım. Bunlar işlerini pek iyi bilen yaman adamlardır. Bereket hadise Moskova'da oluyordu. Tabii hemen konta başvurdum. Sesimizi dinletebildik. Prens yeniden, beni ne kadar şaşırttığınızı, ne kadar üzüldüğümü tahmin edemezsiniz diye bağırdı. Üzgünüm ama aslında pek de üzerinde durulacak bir şey değildi. Geçen yaz İvan Petrovich yine yaşlı baya dönmüştü. Kontes K da dediklerine göre Avrupa'da Katolik manastırlarından birine girmiş. Bizimkiler bu dalaverecilerin ellerine bir düştüler mi? Hele yabancı ülkelerde hiç dayanamıyorlar. İhtiyar yetkili bir tavırla mırıldandı. Bu bizim yorgun oluşumuzdan geliyor sanırım. Sonra onların vaaz şekilleri de değişik bir özellik taşıyor. Bir de göz korkutmasını biliyorlar. İnanır mısınız, 32 yılında Viyana'da bana da oldukça korkulu dakikalar yaşattılar. Ama ben karşı koyabildim. Kurtuluşu kaçmakta buldum. Ha, inanın kaçtım onlardan. Belokonskaya birden, duyduğuma göre iki gözüm diye söze karıştı. Sen o zaman Cizvitlerden değil, şu Dilber Kontes Levitskaya ile Viyana'dan Paris'e başka bir şeyden kaçıyordun. İhtiyacık bu tatlı anıya güldü. Yine Cizvitlerden demektir. Aynı kapıya çıkar. Sonra ağzı açık duran ve şaşkınlığından kurtulamayan prense döndü. Bu yaşlı büyük adam bazı nedenlerle onu ilgilendiren prensi daha yakından tanımak istiyordu. Lev Nikolayeviç'e iltifat eder gibi, "Sanırım çok dindarsınız," dedi. Genç bir adam da buna kolay kolay rastlanmıyor. Pavlishchev son derece zeki, gerçek bir Hristiyandı. Nasıl oldu da Hristiyanlığa karşı bir inanışı benimseyebildi? Prensin gözleri parladı, odadakileri ayrı ayrı süzerek ekledi. Katoliklik bence Hristiyanlığın dışında bir din gibidir. İhtiyar, "Yo, o kadar da değil," diye mırıldandı. Şaşkınca Ivan Fedorovich'e baktı. "Katoliklik Hristiyanlık sayılmaz mı?" diye sordu Ivan Petrovich. "Nasıl bir din bu öyleyse?" Prens büyük bir heyecanla ve gereksiz bir sertlikle yeniden söze başladı. "Hristiyanlığın dışında bir dindir. İlkin bunu kabul etmek gerek. Öte yandan Roma Katolikliği bence inkarcılıktan da kötü bir şeydir. Bütün bunlar benim düşüncelerim. İnkarcılık insanı tam bir hiçliğe yöneltiyor. Katoliklik bu bakımdan daha da ileri. Bozulmuş, yanlış yorumlanmış. Gerçeğin tam tersi bir İsa'yı, bir Deccal'ı sunuyor bizlere. Yemin ederim ki böyledir bu. Roma Katolikliği yalnızca kilisenin varlığına, bütün siyasi iktidarın kilisede toplanmasının gerekliliğine inanıyor. Bence Roma Katolikliği bir din bile değil. Yalnızca Batı Roma İmparatorluğu'nun bir devamıdır. Dinden başlayarak her şey bu temele dayanmaktadır. Papa bütün dünyayı ele geçirerek tahta geçti, kılıcı eline aldı. O zamandan beri de kılıcın yanına yalan, hile, taassup, ihanet kattılar. İnsanlığın en kutsal, içten ateşli duygularıyla oynadılar. Her şeyi paraya, adi, geçici iktidar düşkünlüğüne bağladılar. Deccal mezhebi değildir de nedir bu? İnkarcılığa nasıl yataklık etmez böyle bir din? İnkarcılık onlardan çıktı. Roma Katolikliğinin ta kendisinden. Her şeyin başında Katolik kendi kendine inanabilir mi? İnkarcılığı onlara karşı duyulan nefret besledi. Katolik yalanının manevi güçsüzlüğünün ürünüdür o. Geçenlerde Yevgeni Pavlovich'in çok yerinde belirttiği gibi bizde ancak köksüz kalmış bazı zümreler inançlarını kaybetmişlerdir. Oysa Avrupa'da büyük halk kitleleri inanmamaya başladılar. Buna ilkin bilgisizlik ve yalan, şimdi de taassup, kiliseye ve Hristiyanlığa karşı nefretin doğmasına neden oldu. Prens o kadar hızlı konuşuyordu ki biraz soluk almak için durakladı. Sapsarı kesilmişti, tıkanıyordu. Herkes birbirine bakıyordu. Yaşlı bay açıkça güldü. Prens ne saplı gözlüğünü çıkararak prensi incelemeye koyuldu. Alman şair köşesinden çıkarak biçimsiz bir gülümsemeyle masaya sokuldu. Ivan Petrovich bir tür iç sıkıntısıyla, hatta biraz da çekindiği bir şey varmış gibi sözlerini uzata uzata "Büyütüyorsunuz," dedi. "Onların kilisesinde de saygıdeğer, erdemli insanlar vardır. Ben hiçbir zaman kilise görevlilerini tek tek ele almış değilim. Roma Katolikliğine temelden karşıyım ben. Kilisenin varlığını büsbütün inkar etmek aklımdan bile geçmez bu. Kabul, ama bunlar hep bilinen, biraz da gereksiz din bilgisiyle ilgili konular. Asla değil. Yalnız din bilgisiyle ilgili değil. İnanın böyle. Bu bizim içimizde bir konu. Bütün yanılmamızda bunun yalnızca din adamlarını ilgilendiren bir konu olduğunu düşünmemizden geliyor. Sosyalizm bile çekirdekten hayat buluyor. O da kardeşi inkarcılık gibi ahlak bakımından Katolikliğin karşısında olarak dinin yitirdiği manevi iktidarı ele geçirip kuraklığa uğramış insanlığın manevi susuzluğunu gidermek ve İsa eliyle değil de zorla, baskıyla onu kurtarabilmek için tam bir umutsuzluktan doğmuştur. Zor gücüyle özgürlük, kılıçla, kanla ele geçirilmiş bir birleşme peşindedir. Tanrı'ya inanma, mülk sahibi olma, kişiliğini yitir. Fraternite o la mort. Dipnot 1, ya kardeşlik ya ölüm. 2 milyon kelle. Onları yaptıklarından tanıyacaksınız. Kitabımız böyle diyor. Bütün bunların bizim için masum, tehlikesiz davranışlar olduğunu da sanmayın. Onlara son derece sert karşılıklar vermeliyiz. Hem de hiç vakit kaybetmeden, hemen. Batıya karşılık sakladığımız ve artık onların tanımadığı İsa'mızın zaferi parlamalıdır. Köleler gibi cizvit oltasına yem olarak değil, karşılarına Rus uygarlığını çıkararak alt etmeliyiz onları. Demin birisinin söylediği gibi, vaazlarının güçlülüğü de hiç çıkarılmasın karşımıza. Ivan Petrovich büyük bir telaşla çevresine bakınıyor, biraz da korkuyordu galiba. "Ama izin verin lütfen," dedi. "Övülecek, yurtseverlik dolu düşünceleriniz olduğu kuşku götürmez. Yalnız bana biraz büyütüyorsunuz gibi geliyor. En iyisi bırakalım bu konuları. Büyütmek değil, az bile gösterilmiştir. Azdır çünkü gereği gibi ifade edemiyorum ben. İzin verin. Prens sustu, sandalyesinde dimdik oturuyor, yanan bakışlarla Ivan Petrovic'i süzüyordu. Yaşlı bay yumuşak bir sesle, "Yürekten bağlı olduğunuz bir insanın bu durumu sizi çok sarsmış olmalı," dedi. "Ayrıca insanlardan uzak yaşamanız da sizi büsbütün sinirli yapıyor. Daha çok insan içine karışacak olursanız, kibar çevreninde size iyi kabul göstereceğine eminim. O zaman bütün bunları daha serinkanlılıkla karşılayabilir, daha heyecansız davranabilirsiniz. Bence hayli seyrek rastlanan bu gibi olaylar hayatta her şeye aşırı bir doymuşluktan, bezginlikten ileri geliyor." Prens, "Çok doğru, çok yerinde bir düşünce," diye bağırdı. "Bezginlikten, bizim bezginliğimizden. Ama aşırı doymuşluktan değil, tam tersine, susuzluktan. Bunda yanılıyorsunuz. Hatta yalnız susamaktan da değil, kavurucu bir boğaz kuruluğundan, ateşler içinde yanmaktan. Bu öyle gülünüp geçilecek türden bir şey de değil. Bağışlayın ama bunları yürekten duyabilmek gerek. Biz bir kere kıyıyı görmeyelim, ondan sonra bizi tutabilene aşk olsun. Siz pavlişçe ve şaşırıyorsunuz. Davranışını deliliğine ya da iyiliğine veriyorsunuz. Doğru mu bu acaba? Bizim Rus taşkınlığımız yalnız bizi değil, bütün Avrupa'yı şaşkınlığa uğratmaktadır. Bizde birisi Katolikliği kabul ederse %100 cizvit olur, hem de en sunturlusundan. İnkarcılığa saparsa Tanrı dininin zor kullanılarak, hatta kılıç kullanılarak ortadan kaldırılmasını savunmaya bile vardırır işi. Bu neden böyledir? Bu ölçüsüz taşkınlığın sebepleri nelerdir? Çünkü hiç farkına varmadığı ana yurdunu orada bulmuştur da ondan. Kıyıya ulaşmıştır, karaya çıkmıştır. Rus inkarcılarını, Rus cizvitlerini yaratan yalnızca düpedüz bir safracılık, bundan doğma kötü duygular değildir. Asıl neden manevi ıstırap, manevi susuzluktur. Yüce bir amaca hizmete, özledikleri kıyıya, ellerindekini tanımadıkları için güvenecekleri bir ana yurda duydukları özlemdir. Ruslar bütün dünya insanlarından daha kolayca inkarcılığa saparlar. Bizimkiler bununla da yetinmez, hiçe inandıklarının farkında olmadan, inkarcılığa yeni bir dinmiş gibi bütün varlıklarını vererek bel bağlarlar. Susuzluğumuz bu kadar güçlüdür işte. Yolculuklarından birinde rastladığım tarikatçı bir tüccar, "Ayağının altında sağlam toprağı olmayanın tanrısı da yoktur," demişti. Tam böyle değil de şöyleydi. "Ana toprağını yitiren tanrısını da yitirir," diyordu. Bizde yüksek öğrenim görmüş kimseler arasında Hristov tarikatına katılanlar neden inkarcılıktan, cizvitlikten, tanrı tanımazlıktan daha kötü olsunlar? Belki daha da derindir. Özlemin insanları nerelere kadar sürüklediğine dikkat ediyor musunuz? Susamış, ateşler içinde yanan Kolomb'un arkadaşlarına yeni dünyanın kıyılarını gösteriniz. Rus adamına, Rus dünyasının yollarını açınız. Toprağın içinde gizli bu altını, bu cevheri bulmasına yardım ediniz. Ona insanlığın gelecekte ancak Rus düşüncesi, Rus tanrısı ve İsa'sıyla yeniden doğabileceğini gösteriniz. O zaman şaşkın dünyanın gözleri önüne ne güçlü ama ne doğru sözlü ve yumuşak başlı bir dev çıkacaktır, göreceksiniz. Herkes bizi eli kılıçlı zorbalar olarak görüyor. Bizi de kendileri gibi düşündükleri için barbarlık olmadan zihinlerinde yer veremiyorlar. Bu şimdiye kadar böyleydi. Şimdiden sonra da gitgide artarak böyle olacak. Üstelik... Birden bir olay konuşanın sözünü hiç beklenmedik bir biçimde kesti. Aslında genç adamın bütün bu ateşli, dağınık, heyecanlı fikirleri soluk soluğa sanki yetişemiyormuş gibi konuşması garip, tatsız bir olayın habercisi gibiydi. Prensin salondaki tanıdıkları, kimi biraz utanarak onun o her zamanki ihtiyatlı, uysal halini bırakıp, üstelik görgü kurallarına da aykırı düşen bu davranışını şaşkınlıkla izliyorlardı. Prensin böyle davranmasının nedenini bir türlü anlayamıyor, bunun Pavlişçev'le ilgili olabileceğini akıllarına bile getirmiyorlardı. Bayanlar oturdukları köşeden ona sanki bir deliye bakar gibi bakıyorlardı. Belakonskaya sonradan neredeyse bırakıp kaçacaktım demişti. İhtiyarlar büyük bir şaşkınlık içindeydiler. Yepanchi'nin amiri olan generalin yüzü iyiden iyiye asılmıştı. Teknisyen albay hareketsiz oturuyordu. Alman şair sararmıştı. Gene de başkaları üzerindeki etkiyi kollamaktan kendini alamıyor, dudaklarında yapmacık bir gülümseme dolaşıyordu. Bütün bu skandal her şeye karşın kısa zaman sonra en doğal biçimde tatlıya bağlanabilirdi. Şaşkına dönen ama gene de kendini herkesten çabuk toplayabilen İvan Fedorovic birkaç kere prense engel olmak istedi. Başaramayınca kesin önlemlere başvurmak üzere ona doğru yürüdü. Bir dakika sonra prensin hastalığını öne sürerek, belki de gerçekten hastaydı, onu tutup dışarı çıkaracaktı. Ama durum birdenbire değişiverdi. Prens daha salona ilk girdiği andan beri Aglaé'nin bu kadar gözünü korkuttuğu çini vazonun mümkün olduğu kadar uzağında durmaya çaba harcamıştı. Ama bu vazodan ne kadar uzak durursa dursun, onu hem de bugün %100 kıracağı duygusu vardı içinde. Öyle de oldu. Toplantı boyunca yeni, güçlü bazı izlenimler ona ön sesisini unutturmuştu. Söz Pavlişçev'den açılıp İvan Fedorovic onu İvan Petrovic'in yanına götürünce Mushkin masanın yanındaki arkasında çini vazonun bulunduğu koltuğa oturdu. Son sözlerini söylerken prens yerinden kalktı, elini ölçüsüzce savurdu ve toplu bir çığlık koptu. Vazo ilkin acaba ihtiyarlardan birinin başına mı düşsem gibilerinden sallandı, sonra tam tersine korku içinde kendini geriye atan Alman'ın bulunduğu yana devriliverdi. Gürültüler, bağırışmalar, halının üstünde kırık parçalar, korku, şaşkınlık. Prensin ne hale geldiğini düşünmeye gerek yok tabii. Ama bütün bu kargaşalık içinde de o garip duygusunu hatırlamış olması belirtilmeye değer. Onu en çok ne utanç, ne skandal, ne de olayın aniliği şaşırtmıştı. O asıl gerçekleşen kehanetin etkisindeydi. Bunda onu bu kadar heyecanlandıran şeyin ne olduğunu anlayamamakla birlikte bütün varlığıyla sarsılmıştı. Mistik denecek bir korku içindeydi. Ama bir an geçince önünde her şey açıldı. Korkunun yerine aydınlık, sevinç, hayranlık aldı. Soluğu daraldı ve ama hemen geçiverdi. Çok şükür bu o değildi. Prens geniş bir soluk alarak çevresine bakındı. Uzun zaman çevresinde kaynaşan kalabalıktan pek bir şey anlamıyormuş gibi bir hali vardı. Daha doğrusu olanı biteni gördüğü halde sanki masalların görünmeyen adamı gibi bunların büsbütün dışında onu hiç ilgilendirmeyen olayları seyrediyordu. Kırık parçaların toplandığını, Aglaé'nin ona sararmış bir yüzle baktığını görüyor, çabuk çabuk konuşmalar duyuyordu. Aglaé'nin bakışı da garipti. Gözlerinde ne nefret ne de öfke vardı. Ona korktuğunu belli eden ama sevimli bir bakışla, ama başkalarına alevli gözlerle bakıyordu. Bu prensin kalbini tatlı tatlı sızlattı. Sonunda herkesin oturduğunu, hiçbir şey olmamış gibi gülmeye başladıklarını şaşkınlıkla gördü. Az sonra gülüşmeler hızlandı. Bu kez onun şaşkın duruşuna gülüyorlardı. Gülüşlerinde dostluk, sevgi dolu bir hava vardı. Lizaveta Prokofievna da bunlar arasındaydı. İyi, çok tatlı bir şey söylüyordu. Prens birdenbire İvan Fedorovic'in sevgiyle omzuna dokunduğunu hissetti. İvan Petrovic de gülüyordu ama en hoşu ihtiyardı. Avucundaki eline öbür eliyle hafifçe vurarak küçük çocuklara yaptıkları gibi onu yatıştırmaya çalışıyordu. Prensin çok hoşuna gitti bu. İhtiyar onu yanına oturtunca prens sevinerek yüzüne baktı. İhtiyarın yüzüne bakmaya doyamıyor ama nedense hala konuşamıyordu. Sonunda, "Beni cidden bağışlıyor musunuz?" diye mırıldandı. "Siz de mi Lizaveta Prokofievna?" Gülüşmeler arttı. Prensin gözlerinde yaşlar belirdi. Kendi kendine inanamıyor, sevinçten içi eziliyordu. İvan Petrovic, "Pek güzel bir vazoydu," dedi. "10-15 yıldır görürdüm burada. Evet, bir 15 yıl var." Lizaveta Prokofievna, "Ne önemi var?" diye atıldı. "İnsanların bile sonu geliyor da toprak çömleğin ardından mı üzüleceğiz?" Sonra sanki korkarak ekledi. "Sen çok ürktün Lev Nikolayevich. Bırak şunu. Beni bile korkuttun bu halinle." "Her şeyi mi bağışlıyorsunuz? Vazodan başka her şeyi bağışlıyor musunuz?" Prens yerinden kalkacak oldu ama ihtiyar elinden çekerek bırakmadı. Masanın karşı yanında oturan İvan Petrovic'e eğilerek "Sestres rix et sestres rix" diye fısıldadı. Dipnot, çok ilginç, çok ciddi. Ama sessizlikte bu sözler prensin de kulağına gitmiş olmalıydı. Demek ben kimseye hakaret etmedim, öyle mi? Bunun düşüncesi bile bana nasıl mutluluk veriyor bilemezsiniz. Aslında böyle olmalı. Burada herhangi bir kimseye hakaret etmem mümkün mü? Asıl bunun düşüncesi hakaret olur sizlere. Sakin olun dostum, büyütmeyin bu kadar. Teşekkür edilecek bir şey de yok. Duygularınız pek güzel. Ama aşırılığa kaçıyorsunuz. Teşekkür etmiyorum. Yalnız sizlere baktıkça hayranlığımı tutamıyorum. Sınırsız bir mutluluğa kapılıyorum. Söylediklerim budalaca belki ama söylemek, açıklamak ihtiyacıma karşı koyamıyorum. Hiç olmazsa kendime karşı saygımdan yapmalıyım bunu. Mushkin'in duyguları gerçekten bir karışıklık, aşırılık içindeydi. Söylediklerinin çoğu zaman söylemek istedikleri olmadığı belliydi. Bakışlarıyla daha konuşmak için izin isterken gözleri Belokonskaya'ya takıldı. İhtiyar prenses, konuş evladım, konuş dedi. Ama tıkanma. Az önce tıkanıverdin de ondan bu hale geldin. Konuşmaktan çekinme. Bu beyler senden daha ne acayiplerini görmüşlerdir. Onları şaşırtacağını hiç düşünme. Maşallah aklı başında adamsın. Yalnız şu vazoyu kırıp epey ürküttün bizi. Prens onu gülümseyerek dinliyordu. Birdenbire ihtiyara döndü. 3 ay kadar önce üniversite öğrencisi Potkumov'la memur Şivabrin'i sürgünden kurtaran siz değil miydiniz? İhtiyar kızarır gibi oldu. Prens'e heyecanını bastırması için bir şeyler mırıldandı. Prens bu kez Ivan Petrovic'e döndü. İlk seyahatinde sizin için azat ettiğiniz serflerinize bedava inşaat kelesesi dağıttığınızı söylüyorlardı. Ivan Petrovic biraz gururlanarak, aman efendim birilerinin şişirmesi diye mırıldandı. Aslında bunun şişirme olduğu doğruydu. Prensin kulağına gelen yanlış bir söylentiydi bu. Mushkin bakışlarını tatlı bir gülümsemeyle Belokonskaya'ya çevirdi. Ya size ne demeli prenses? 6 ay önce Lizaveta Prokofievna'nın mektubu üzerine beni kabul eden ve ömrüm boyunca unutamayacağım öğütler veren size ne demeli? Belokonskaya öfkelendi. Ne de bu yırtınman Allah aşkına? İyi kalpli adamsın ama gülünç oluyorsun. 2 meteliğe sana bir hayat bağışlamışlar gibi teşekküre boğuluyorsun. Yapılanları övmek gerekli sanıyorsun. Oysa insanı sıkmaktan başka şeye yaramıyor. İhtiyar kadın daha da öfkelenecekti ama birden güldü. İçten neşeli gülüşü üzerine Lizaveta Prokofievna'nın yüzü açıldı. Ivan Fedorovich de neşelendi. Ivan Fedorovich Belokonskaya'nın pek beğendiği sözlerini tekrarlıyordu. Dedim ya, Lev Nikolayevich öyle bir adam ki, öyle bir adam ki, hani prensesin dediği gibi tıkanmak adeti olmasa. Yalnız Aglaya biraz üzgün görünüyordu. Yüzü belki de öfkeden alev alev yanıyordu. Büyüklerden ihtiyar Ivan Petrovic'e, gerçekten sevimli, hoş bir adam diye mırıldandı. Prens yeniden gitgide artan bir heyecanla söze başladı. Buraya yüreğim acılarla dolu olarak geldim. Sizden ve kendimden korkuyordum. En çok da kendimden. Petersburg'dan buraya dönüşümde bağlı olduğum ve ön saflarında bulunduğum bu büyük ve soylu topluluğu görüp tanımak için kendi kendime söz vermiştim. İşte şimdi kendim gibi prenslar arasında bulunuyorum değil mi?